Ayrım 14, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 136. Hall'ın Pat'in düello talebine onay vermesinin üzerinden henüz 12 saat geçmişti. Henry bu meselenin çözümsüz kalmasını istemiyordu. Düello daveti şafaktan hemen sonra iletildi ve kısa bir süre sonra da kabul edildi. Şimdi iki adam yüzleri birbirlerine dönük bohun güvertesinde birbirlerinden 20 adım uzakta duruyorlardı. Pat'in sırtı kıç tarafa, Kaptan Trompunki ise Pruva'ya dönüktü. Mürettebat da küpeşteye dizilip armaya toplanmış, hatta daha iyi bir görüş elde etmek için 3 direği birden doldurmuştu. Hollandalı esirlerden 8'i ambarlardan çıkarılmış, Hall'ın Delft'e gönderdiği kemik kadro, buhun iskele tarafına demirleyip çarmıklara tutunmuş, sabırla eğlencenin başlamasını bekliyordu. Artık Portsmouth ya da Plymouth'tan gelme biri kadar temkinli olduklarından ama Doda üyelerinin çoğu geminin armasında sevinçle aykırıp gürültülü bir şekilde konuşuyordu.
''Buna hala engel olabilirsin Henry'' dedi Judith.
Kıç güvertesinde halın yanında durmuş iki adama bakıyordu. Adamlar bu esnada tabancalarını kontrol ediyor, ateş emri verildiğinde için için yanan ucun barut yuvasına isabet edeceğinden emin olmak için ateşleme fitilinin uzunluğunu ayarlıyorlardı. Hal başını salladı, artık çok geç. Aslında başta Judith'in itirazlarından etkilenip düello için son talimatı vermeden önce Aboli'nin tavsiyelerini de almıştı.
''Bırak kozlarını paylaşsınlar Gundvane'' demişti Aboli. ''Her ikisi de gemideyken Bay Pat'in şerefini kurtarmak için ısrarcı olması bizim için iyi değil. Yaranın iltihaplanarak etrafındaki eti de zehirlemesini beklemektense tamamen kesip atmak iyidir. Bu münakaşa mürettebatın arasında sıkıntıya sebep oldu. Daniel iki adamımızın Hollandalılardan birini döve döve öldürmesini engellemek için araya girmek zorunda kaldı. Ne olacak görelim.
Ama ya Trompet'i öldürürse?
Bu adamların hoşuna gitmez. O zaman durum daha da kötüleşmez mi?
Aboli omuzlarını silkti.
O kadar önemsiyorlar mı? Pat bir İngiliz olabilir ama bizimle yelken açanlardan biri değil. Arkasından ağlayan olmaz. Bırak kapışsınlar. Mürettebat gösterisini izlesin, üzerine bahsini oynasın.
Ardından sırıttı.
Gerçi kaptanları kendi mürettebatının da bahis oynadığını bilmeyecek elbette.
Hal durumu değerlendirmiş ve Aboli'nin haklı olduğu sonucuna varmıştı. Çözülmemiş bir münakaşa adamların ruhunu zehirleyebilirdi. Öte yandan iki adamın kapışmasını izlemek moralleri yükseltebilirdi. Şimdi Bay Pat ve Bay Trump yüzleşmek üzereydi. Hollandalı meseleyi şiddete başvurmadan çözmeyi denemişti. Kazanamayacak bir rakiple düello yapmak bana doğru gelmiyor demişti birkaç kez. Hatta korkaklıkla suçlanmadan yan çizmeye çalışmış, fakat sonunda istemeye istemeye de olsa daveti kabul etmişti. Pat silah seçimini ona bırakınca Trump daha da şaşırmış ve bu durumda tabancayı seçiyorum demişti.
''Kararınız beni şaşırttı.'' diye yorum yapmıştı Hal. Daha sonra Trump'la güvertede bir araya geldiklerinde.
''Sizi kılıçla dövüşürken gördüm. Gayet iyi idare ediyorsunuz. Tabancayı tercih ettiğinize göre gerçekten istisnai bir nişancı olmalısınız.''
''Aksine, kılıçla şansım çok daha fazla olurdu. Sorun da burada. Kılıç kullanırsak kalın kafalı arkadaşımız Pat'i öldürmemek benim için çok güç olur. Fakat tabancayla... Herkesin bildiği üzere onlara güvenilmez. Ateşleme ile ilgili sorunlar çıkarabiliyorlar. Ateşlendiklerinde ise kısa mesafede olmayan hedeflerini isabet ettirmeleri zor oluyor. Ki bu karadaki durum, Pat bir gemide sallanan bir güvertede beni öldürmeyi başarırsa, Tanrı gerçekten onun yanında ve sahte emanetler yüzünden gerçekten kızgın demektir.
Hal gülmüştü. Aslında Trump kendine seçtiği kirli iş haricinde ona soğuk, donuk ve ruhsuz Pat'ten çok daha yakın bir adamdı. Ancak ne gibi zaafları olursa olsun Pat'e korkak denemezdi. Elinde tabancayla güvertede yerini almayı arzulaması, cesaretiyle ilgili hiçbir sorun olmadığını zaten kanıtlıyordu. Kaptan Trump'un adamları bilekleri zincirlenmiş halde geminin orta kısmında sancak tarafındaki küpeşte boyunca dizilmişlerdi.
Şimdi Tromp Felemenkçe onlara sesleniyor, İngiliz'in kafasında bir delik açarak şereflerini geri kazanacağını söylüyordu. Kimisi bu sözleri alkışladı ama çoğu tepki vermedi. Çünkü kaptanları onları felakete sürüklemişti ve bu nedenle onu suçluyorlardı.
''Domuz gibi terlesin bakalım şimdi'' dedi Ralph Big adındaki tecrübeli denizci, bir yandan da Tromp'u göstererek.
''Evet, randevu evine ilk kez giden yeni yetmeler gibi vıcık vıcık terlemiş'' dedi bir başkası. Bunu boğuk kahkahalar ve Hollandalıyı hedef alan kaba hareketler izledi.
''Bay Pet'e bakın'' dedi Bozley adında bir iyi bir gabyacı. ''Tek bir ter damlası dahi yok. Değirmen havuzu gibi sakin.''
''Bence soğuk'' diye karşılık verdi bir başkası. ''Hatta buz gibi.''
Her iki adamın da üzerinde pantolon ve gömlek vardı. Ayaklarında ve başlarında ise bir şey yoktu. Oysa neredeyse güvertedeki herkes güneşten korunmak için şapka takmıştı. Hal başındaki geniş kenarlı şapkayı çıkarıp bir mendille alnını sildi. Öğle vakti yaklaşmış ve hava sıcaklığı artmaya başlamıştı. Afrika güneşinin altında yetişmiş olmasına ve halın hem onu hem bebeğini gölgede tutmak için güverteye gerdirttiği brandaya rağmen Judith bile terlemeye başlamıştı.
''Trump'un terlemesinin sebebi korku değil, sıcak'' dedi hal, söylediğinden çok emin olmasa da.
Trump da tahminen iş hayatında çok daha maharetli olan Pet'in neden silah seçimini kendinden bu kadar emin şekilde kendisine bıraktığını ve İngiliz'in neden şimdi orada durmuş, yapacak daha acil bir işi yokmuş gibi rahat bir tavırla tırnaklarındaki kirleri incelediğini merak ediyor olmalıydı.
''Hazır mısınız baylar?'' diye seslendi koca Daniel olduğu yerden.
Pet ve Trump'a yakın ama aralarındaki menzilden uzak, güverteden 2 metre yüksekte, ana direğin çarmıklarına asılmış duruyordu. Her iki adam da onay verince güverteye bir sessizlik çöktü. Bahisler oynanmış, ıslıklar ve aşağılamalar rüzgarla sürüklenen silah dumanı gibi çoktan okyanusun üzerine yayılmıştı. Sahne eksiksizdi.
''Ben ateş diyene kadar ateş etmeyeceksiniz.'' diye devam etti Daniel. ''Sadece bir el ateş edebilirsiniz. Her iki kişiden birinde tabancasını ateşleyemeyeceği kadar ağır bir yaralanma olması halinde veya her iki silahın ateşlenmesi durumunda düello sona erer, anladınız mı?''
''Başlayalım artık.'' diye cevap verdi Kaptan Trump.
Pet başını sallamakla yetindi. Hal içgüdüsel olarak Judith'in önüne geçti. Yara aldığı anda ateş eden olursa ters bir atış, kıç kasarasındaki herhangi birine isabet edebilirdi. Hal işini şansa bırakmak istemiyordu. Zaman okyanus gibi uzayıp gidiyordu. Bir yerlerde biri yüksek sesle gaz çıkardı ve bu kahkaha tufanına yol açtı. Koca Daniel bu yüzden her iki adamı bekletmek zorunda kaldı. Trump'un elindeki tabanca titremeye başlamıştı.
''Sonra ateş!'' diye haykırdı koca Daniel.
Böylece kısa bir gecikmenin ardından bir alev topu ve duman bulutu göründü. Bunu Trump'un tabancasından çıkan şiddetli bir gürültü izledi. Pet ayakları güvertenin zemininde kıpırdamadan durmasına rağmen sol omzunun geriye doğru itildiğini hissetti. Kalabalıktan mırıltılar yükselirken Pet'in gömleğinde kırmızı bir kan lekesi yayılmaya başladı. Hal her iki silahın da aynı anda patladığını ve Pet'in ıskaladığını düşündü. Fakat sonra Pet'in silahını ateşlemediği anlaşıldı. Elindeki tabancanın horozu hala kalkıktı. Ateşleme fitili halen için için yanıyordu. Pet pantolonuna doğru akan yarayı hissetmemişti bile. Çünkü son şarabının keyfini süren bir lord gibi anın tadını çıkarıyordu. Bu uzaklıktan hiçbir atışını kaçırmamıştı. Öldürmek istediği bir adamı öldüremediği hiç olmamıştı. Ve bu yüzden bu işin nasıl doğru düzgün yapılacağını göstermek için şimdi herkesi bekletiyordu. Dikkati elindeki silaha ve gözlerinde dehşet ifadesiyle durmuş ona bakan, budala yerine konduğunu ve bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olduğunu geç anlayan bir adamın bakışıydı bu. Trump'un silüetine öyle yoğunlaşmıştı ki etrafındaki sessizliğin farkında bile değildi. Sessizlik sadece güvertede değildi, kafasının içinde de hüküm sürüyordu. Seslerin hiçbiri konuşmuyordu. Sonra tetiği çekti, ani bir ışık çaktı ve onu bir patlama sesi izledi. Trump sol koluna giren mermiyle birlikte yüzünü buruşturdu. Tanrım dedi dişlerinin arasından. Pet silahına kendisine ihanet etmiş gibi bakıyordu.
Kılıç daha iyi olurdu diye bağırdı Logworth adında bir denizci kızgın bir şekilde.
Güverteye düş kırıklığı hakimdi. Oysa Hal sonuçtan memnundu. Her iki adam da sağ olduğu için rahat bir nefes almıştı. Kangrene dönmesi halinde bir sıyrığın dahi ölümcül olabileceğini iyi biliyordu. Ama olmamış bir şey için şimdiden endişelenmeye gerek yoktu.
''O halde hepsi bu kadar.'' diye bağırdı koca Daniel. ''Bitti.''
Her iki adam da gözlerini birbirlerine dikmiş öylece duruyordu. İkisinin de ölümcül bir yara almadığı ortadaydı. Fakat hayatta oldukları için rahatlamışlar mıydı? Yoksa içten içe şanslarını yeniden mi denemek istiyorlardı anlamak güçtü.
''Tatmin oldunuz mu Bay Pet?'' diye bağırdı Trump soruyu sorduğu anda acıyla yüzünü buruşturarak.
Pet silahı koca Daniel'a geri verdi.
''Evet Kaptan Trump'' dedi. Tek düze sesi ve ifadesi suratı zihninde kopan fırtınayla tam bir tezat oluşturuyordu.
''Abolip kamerama gidip Fransız konyağını getir.'' dedi Hal.
''Kutlama mı yapıyoruz kaptan?'' diye sordu Will Stanley.
''Yaralarını yıkamak için Stanley.''
''Amma çamursun.'' dedi Ned Tyler. ''Konyağınızı harcamayın ben üzerlerine işerim.'' diye bağırdı Aboli. İki düellocunun duyacağı şekilde.
İnsan idrarının yaranın iltihap kapmasını önlediğine olan inancı onunla yelken açmış kişiler arasında iyi bilinirdi. Ve bazılarının buna inanmak için sebepleri de vardı. Her ne kadar isteksizce ve burunlar tıkanarak yapılsa da işe yarıyor gibi görünüyordu.
''Sen o koca siyah yılanını pantolonunun içinde tut.'' diye bağırdı Tyler. ''Yoksa bahse girerim, Bay Trump şansını köpek balıklarıyla denemeyi tercih edecektir.''
Bu sözler boh mürettebatından kahkahalar yükselmesine neden oldu. Hal düellonun amacına ulaştığını düşünüp memnun oldu. Kimse ölmemişti ama her iki adamın da kanı akmıştı ve pişmiş kelle gibi sırıtan John Lovell'ın da aralarında olduğu bazı kişiler bu sonuca bahis oynadıklarından para kazanmışlardı.
''Bittiği için memnunum.'' dedi Judith Bok ama alçak bir sesle sonra başını iki yana salladı. ''Siz erkekler ve şerefiniz.''
Hal'ın bakışları kadının yüzünde dolaştı. Judith'in bal rengi gözlerini, uzun kıvrık kirpiklerini, akasya sakızının yarı saydam tonunu taşıyan tenini ve dolgun dudaklarını zevkle seyretti.
''Belki de şeref Katoliklerin dediği gibi bir günahtır.'' dedi Hal. ''Fakat Pet'i bunun için ayıplayamam. İnsanın her şeyinin elinden alınmasının, hayvan gibi muamele görmenin ve çaresizliğin eşiğine gelmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum.''
Sessizleşip Gull of Moray'de bir köle gibi günlerce zincirlenmiş halde tutuluşunu ve Cape kolonisinde aylar boyunca süren esaretini anımsadı.
''Bazen bize kalan tek şey şerefimiz olabiliyor aşkım.''
Hal kıç güvertesinin merdivenlerinden indi ve ana direğin arkasında duran Bay Pet'in yanına gitti. Pet omzundaki yaraya bakmak için gömleğini çıkarmıştı.
''Sadece bir sıyrık kaptan.'' dedi.
Hal başını salladı. ''İkiniz de şanslıydınız. O yarayı aldıktan sonra isabetli nişan almayı başarmanızdan etkilendiğimi kabul etmeliyim. Kendi adamlarımdan da bundan fazlasını bekleyemezdim ama onlar savaşçı. Oysa siz savaşı görmediniz bile.''
''Babam 42 yılında Chariton ve Naseby muharebelerinde çarpışmıştı.'' dedi Pet.
Yanındaki adam bu kanlı savaşlardan bahsedildiğini duyunca omurdandı. Çünkü hepsinin iç savaşlarda ölen arkadaşı ya da ailesi vardı.
''Bana nasıl ateş edeceğimi öğretmişti. Hollandalı tabancayla düello önerince sevindim. Sanırım kılıç olsaydı fazla dayanamazdım.''
Hal gülümsedi. Koca Daniel'ın yarasını incelediği Trump'a bir bakış atarak ''O halde talihinizin yaver gitmeye devam ettiğini söyleyebiliriz Bay Pet.'' dedi. ''Elimde Fransız konyağı olduğu için eminim Aboli'nin üzerinize işemesindense bunu tercih edersiniz.''
''Hiç denemedim kaptan Courtney'' dedi Pet ciddi bir edayla ''faydalı olabilir.''
''Pekala.'' diyerek başını salladı Hal kısaca. ''Şimdi izin verirseniz bu serserilerin işe başlamalarını sağlamalıyım.''
''Rüzgar dönüyor Bay Pet.'' dedi kafasını kaldırıp mizana direğinin üzerindeki renklere baktı.
''Vira Demir Bay Tyler, Bay Moon, Bay Stanley bu tembel şeytanları yerlerine geri gönderin tüm yelkenler fora.''
Çok geçmeden Amadoda üyeleri çarmıklara koşup serenlerde ilerlerken Golden Boch'ta hummalı bir hareket başlamıştı. Yelken bezi dalgalanıyor ve gemi bunun etkisiyle provasını bir kez daha güneye çevirmeye ve okyanusun akıntısını karinasında hissetmeye hevesliymiş gibi titriyordu. Abori kaliteli Konya omuzundaki yaranın üzerine dökerken Bay Pet Kaptan Courtney'i izliyor ve Aziz'in onun için neler planladığını, bu planları ne zaman yerine getirmesini isteyeceğini merak ediyordu. Kaptan Tromp'a gelince Pet o mesafeden Hollandalıyı nasıl ıskaladığını anlayamıyordu ama işin içinde Aziz'in parmağı olduğuna emindi. Son cinayet girişimlerinden sonra her iki adamın da yaşamasına bir şekilde izin verilmişti. Daha önce başına hiç böyle bir şey gelmemişti. Bu olağanüstü olayların mantıklı bir açıklaması olmalıydı. Vakti geldiğinde sebeplerin ne olduğunu öğreneceğinden emindi. Düellonun ardından iki gün geçmişti. Ne Pet ne de Tromp aldıkları yaralardan dolayı sıkıntı çekiyor gibi görünüyordu. Kozlarını paylaşmışlardı ve bu taptaze bir rüzgarda yeni umutlarla hala güneye doğru yol alıyordu. Tromp kıç güvertesinde duran halın yanına gitmek için bunun iyi bir zaman olduğunu düşündü. ''Biraz konuşabilir miyiz kaptan?'' Elbette diye karşılık verdi Hal. Sırtında güneş, yüzünde rüzgar, yanında sevdiği kadınla gemisinin başındaydı. Her şey güzeldi. Benim ve adamlarımın geminizin mürettebatına katılıp katılamayacağımızı sorduğumu hatırlarsınız. Tabii o zaman endişelenecek başka şeyleriniz vardı. Tromp yüzünde muzip bir tebessümle Varda Vela'nın yanında durmuş, suyu izleyen ince adama doğru baktı.
Öyle değil mi Bay Pet?
Sonra tekrar hala döndü. Ricamı değerlendirecek vaktiniz oldu mu?
Hal güldü. Sizde şeytana has bir yüzsüzlük olduğu aşikar. Önce bizi öldürmek istediniz, şimdi de bize katılmak istiyorsunuz.
Ben asla sizi öldürmeyi istemedim diyerek karşı çıktı Tromp. Sadece bu gemiyi almak ve gerçek bir yemek yemek istedim.
Aboli o sırada gelip onlara katıldı. Bunun için onu suçlayamazsın dedi ağzı kulaklarında.
''İzin verin mürettebatınıza katılayım.'' diye devam etti Tromp. ''Ben tecrübeli bir kaptanım ama bu geminin efendisi sizsiniz. İkinci kaptanınızın Minheer Aboli olduğunu görüyorum. Beni de üçüncü kaptan yapın. Bu suları biliyorum. Kuzeydeki kıyılarda Hornburn'u ve Cape'in güney tarafında deneyimliyim. Baharat adalarına kadar yelken açtım. O nedenle Hint adalarının sularına aşinayım. Yıllar içinde elde ettiğim ticari temaslarımı da seve seve sizinle paylaşmaya hazırım. Çevrem geniştir kaptan.
Öyle olmalı dedi Hal. Bu kadar çok düşmanla hayatta kaldığınıza göre.
Tromp tarzı olmadığı halde ciddi hatta neredeyse vakur bir tavırla Hal'a baktı.
''Siz kendi kaderini kendi belirleyen bir adamsınız Kaptan Courtney'' dedi. Ses tonunda laubalilikten eser yoktu. ''Onu hoş bir pelerin gibi üzerinizde taşıdığınızı görmemek imkansız. Size hizmet etmek benim için bir onurdur.''
Aboli ve dümende olduğu için söylenenleri kelimesi kelimesine duyan Ned Tyler dönüp kaptanlarına baktılar. Tromp sorumluluğu tam manasıyla üzerine almıştı. Etkili bir konuşma yaptığını ve ortaya koyduğu gerekçelerin iyi olduğunu kimse inkar edemezdi. Acaba kaptanları buna ne karşılık verecekti? Hal düşüncelere dalarak Tromp'un söylediklerini değerlendirdi. Sessizliği bozan Judith oldu.
''Mürettebatın yetersiz olduğunu söylememiş miydin Henry?''
''Söylemiştim.
O halde böyle deneyimli denizciler işine yarar değil mi?''
Tromp kısa bir süre önce hayatını tehdit etmiş olduğu kadının kendi hesabına ricada bulunmasından etkilenmiş Judith'e bakıyordu.
''Sen olağanüstü bir varlıksın.'' dedi Hal Judith'e.
''Çok fazla ölüm gördüm.'' diye karşılık verdi Judith. ''Bu adamın ve mürettebatının hayatlarını kurtarmak elindeyse o halde bunu yapmalısın.''
''Teşekkür ederim hanımefendi.'' dedi Tromp. Judith onun minnettarlığına cevaben hafifçe başını salladı.
''İlk fırsatta gemimi ele geçirmeye çalışmayacağınızı nereden bileyim?'' diye sordu Hal. ''Bana otoriteye pek saygısı olmayan biri gibi göründünüz. Yine de bir deniz subayı olarak bana hizmet etmek istediğinizi söylüyorsunuz.''
Tromp gülümsedi ve mavi gözlerinin içi güldü. ''Size hayatımı borçluyum, hem de iki kez. Karşılaştığımız o şafak vakti beni köpek balıklarına yem edebilirdiniz. Ayrıca hırsım olmadan bir hiçim.'' Mavi gözlerini Hal'a dikti. ''Sizinle yol almak en büyük umudum olacak. Buna gerçekten inanıyorum.''
Hal bu sözleri değerlendirdi. Aslına bakılırsa Tromp sözünden caysa bile Bohun kontrolünü eline alıp gemiyi sahiplenmesi neredeyse imkansızdı. Öte yandan bu gerçekten de son zamanlarda adam sayısı bakımından eksiklik çekiyordu ve deneyimli ellerin büyük yardımı olabilirdi.
''Siz ne düşünüyorsunuz Bay Pet? Bay Tromp ve adamlarının mürettebatıma katılmasına izin vermeli miyim?''
Pet şaşırmış görünüyordu. ''Beni ilgilendirmez kaptan.'' dedi. Kaşları hafifçe çatılmıştı. ''Ama siz denizciler fazlasıyla batıl inançlı olabiliyorsunuz. Gemide şanslı bir adamı barındırmak kötü bir fikir olmayabilir.''
''Şanslı mı dediniz Bay Pet? Ne anlamda?'' diye sordu Hal.
''Evet, şanslı.'' diye tekrarladı Pet. ''Öncelikle sallanan bir güvertede 20 adım öteden beni vurdu. İkincisi, atışım onu sıyırıp geçti. Böyle atışları kaçırmaya pek alışık değilim.''
''Bunlar şaşırtıcı sözler Bay Pet, hele bir iş adamı için.'' dedi Hal.
''Babamın bana ateşli silahları kullanmayı öğrettiğinden bahsetmiştim sanırım. Sert bir adamdı, beni iyi yetiştirdi. Onu hüsrana uğrattığımı bilse hiç hoşuna gitmezdi.''
''Anlıyorum. Hal Pet'e baktı. Bu adamda onu rahatsız eden bir şeyler vardı. Doğru gelmeyen bir şeyler. Bu huzursuzluğu duyan tek kişinin kendi olmadığını da biliyordu. Mürettebatın Pet'in düello sırasındaki ürkütücü sakinliğinden bahsettiklerini duymuştu. Tromp'un mermisinden neredeyse etkilenmediğini, buz gibi bir güvenle rakibine doğrultuşunu, öte yandan Tromp Pet'le yüzleşirken kendini müdafaa etmenin bir yolu olmadığını bilerek gösterdiği cesaret nedeniyle bolca övgü toplamıştı. Pet'in acele etmemek konusundaki hevesi ve atışı ıskaladığında gösterdiği belirgin rahatsızlık adamları etkilemekten çok rahatsız etmişti. Hal bu adamı gemisinde gerekenden bir saniye bile fazla tutmak istemiyordu. Oysa Tromp başlı başına farklı bir mevzuydu.
''Pekala öyleyse Bay Tromp, cevabım evet.'' dedi. ''Sizi üçüncü kaptan ilan edeceğim. Adamlarınızın isimlerini ve sahip oldukları becerileri listelerseniz sevinirim.''
Tromp'un yüzüne kocaman bir tebessüm yayıldı. ''Kararınızdan pişman olmayacaksınız Kaptan Courtney.'' Hal da gülümsedi fakat söylediklerinde ciddiydi.
''Öyle olsa iyi olur. Size güveniyorum. Fakat bu güveni bir kez olsun sarsarsanız, Tanrı şahidim olsun sizi pişman ederim.''
''Gözüm üzerinde Hollandalı!'' diye hırladı Aboli.
''Güzel, böylece bir şeyler öğrenirsin.'' diyerek şakayla karışık iğneledi Trompon'u. Bu aşırı küstahlık karşısında Aboli'nin gözleri büyüdü ve adeta nutku tutuldu.
''Dilinize dikkat edin Bay Tromp!'' diyerek uyardı Hal.
''Tek düello yeter de artar. Başkalarını da kışkırtmanızı istemiyorum.''
''Baş üstüne kaptan!'' diye karşılık verdi Tromp.
14. ayrımın sonu. Sayfa 147.